Basecast.
Herkese merhabalar. Ben dönem 3 İngilizce Amfisi'den Beyza Kahraman. Hütbat Genel Cerrahi Kulübü sorumlusuyum. Bugün Hütbat'ın düzenlediği Assist Talks dediğimiz asistanlarla uzmanlık süreci hakkında konuştuğumuz toplantıların genel cerrahi uzmanlığı toplantısını Doktor Doğukan Doğu hocamızla beraber yapacağız. Öncelikle hocamız hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz?
Tabii. Ben Doğukan Doğu, Hacettepe Genel Cerrahi'de asistan doktor olarak çalışıyorum. İzmir'de doğdum. İlk ve orta öğrenimi İzmir'de okudum. Çakabey Koleji mezunuyum. Sonrasında lisede İzmir Fen Lisesi'ne girdim. İzmir Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra da 2011-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum. Mezun olduktan sonra 10 ay kadar Balıkesir'de bir ilçe devlet hastanesinin acil servisinde pratisyen olarak zorunlu hizmetimi yaptıktan sonra TUS'la beraber Hacettepe Genel Cerrahi'ye başladım. Ağustos 2018'de hala da orada çalışmaya devam ediyorum.
Genel cerrahi seçmeye neden karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl devam etti?
Ben genel cerrahiye öğrenciyken ilgi duymaya başladım. Tabii bütün bölümlerde staj yapma fırsatınız oluyor öğrenciyken. Siz tabii çoğunuz muhtemelen dönem 3-2 öğrencilersiniz. Dönem 4'te büyük branşlarda dahili, pediatri, genel cerrahi, kadın doğum gibi branşlarda dönem 5'te de ikişer haftalık diğer küçük staj dediğimiz bölümlerde çalışma imkanı buluyorsunuz. Ben de 3. 4. sınıf civarında genel cerrahi ilgi duymaya başlamıştım. Ondan dolayı da TUS'ta da genel cerrahi tercih ettim. Kendim de Hacettepe mezunu olduğum için bildiğim bir bölümde olan genel cerrahiye o yüzden girdim.
Peki hani bu süreçte birçok genel cerrahi var. Neden Hacettepe Genel Cerrahi?
Yani Hacettepe Genel Cerrahi köklü bir bölüm. Şu anda dünyanın ve Türkiye'nin birçok önemli merkezlerinde bizim bölümümüzden mezun hocalarımız çalışmakta. Yani genel cerrahi adına diğer branşlardan ayrı olarak baktığımız zaman aslında cerrahi branşlarının tümü için geçerli bu ama pratik eğitim çok önemli. Yani sadece kitaplardan öğrenmeniz mümkün değil. Dolayısıyla o bölümün güçlü bir geçmişi, hafızası olması çok önemli. Onun için genel cerrahi ihtisasını Hacettepe'de yapmayı tercih ettim. Zaten dediğim gibi öğrenciyken de hocalarımızın çoğuyla beraber çalışıyorduk genel cerrahide de. Dolayısıyla hani bu yüzden de Hacettepe'yi tercih ettim. Başka bir üniversiteyi düşünmedim.
Genel cerrahideki bu uzmanlık süreci nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor?
Şöyle genel cerrahi eğitimi 5 yıllık bir süre kapsıyor bildiğiniz gibi. Tabii ki farklı enstitülerde değişiklik gösteriyordur ama Hacettepe'de bu 5 yılın ilk 2 yılını çömez asistan olarak yaparsanız daha sonra kıdemlenirsiniz. 3, 4 ve 5. yıllarda kıdemli asistan olursunuz. Son 2 yılında da artık baş asistanlık dediğimiz süreç başlar. Çömez asistanlık döneminde daha çok tabii servis işleyişi, hastaların preoperatif hazırlıkları, yapılacak tetkikleri ve zaman buldukça da servis işlerinde ameliyathaneye inersiniz. Çömez asistanlık bittikten sonra artık kıdemli asistanlıkta daha sık ameliyatlara girmeye ve her yılın tabii belli bir getirdiği tecrübeyle yaptığınız ameliyatların da düzeyi artmaya başlar. Baş asistanlıkta da bir grubun sorumlu asistanı olursunuz. Hem ameliyathanesinden, hem servis hastalarından, hem yatışlarından tamamen sorumlu hale gelirsiniz. Bu 5 yıllık sürecin sonunda da zaten bir bitirme sınavıyla mezun olursunuz. Yani süreç bu şekilde devam etmekte. Bizim 4 cerrahi grubumuz var. A, B, C, D olarak. 2'şer ay arayla rotasyon söz konusu. Yani hepsinde 2'şer ay çalışırsınız aslında bitirene kadar. Bir de yoğun bakımda tabii belli bir süre çalışırsınız. Genel cerrahinin kendi yoğun bakımı da olduğu için. Yani bizim düzenimiz hani bu şekilde devam ediyor açıkçası.
Anladım. Hepimiz genelde öğrenci çok yoğun bir bölüm olduğunu biliyoruz. Çalışma koşullarınız nasıl oluyor?
Genel cerrahi tabii dediğiniz gibi çok ağır bir branş. Çalışma koşulları sabah 7'de bütün gruplar, 4 grupta sabah 7'de sabah vizitiyle başlar güne. Ama bitiş saati tabii ki belli değildir. Hani 5, 6, 7 gibi böyle belli bir bitiş saati yok. Grubun işleri ne zaman biterse o zaman çıkabilirsiniz. Ameliyat günleri, bazen ameliyatlar uzar. 9'a 10'a kadar uzayabilir. Ameliyatın bitmesini beklersiniz. Dolayısıyla belli bir çıkış saati yok. Hani günlük düzen o yüzden çok değişken. Zaten işin doğası gereği de böyle. Çünkü hastaların, cerrahi hastaların bir anı diğerine uymaz. Sabah bakarsanız vizitte iyidir. Öğleden sonra kötüleşmiş olabilir. Sürekli tetikte olmanız gerekir. Dolayısıyla hani belli bir böyle şu saatte girilir, çıkılır gibi bir düzeni yoktur. Yani o yüzden de en büyük zorluğu da aslında yeni gelen arkadaşlarımız burada yaşıyorlar. Onun için aslında sizlerin döneminde ilgi duyduğunuz ne olursa olsun, hangi branş olursa olsun, orada bir 24 saat geçirmek, oranın nöbetini asistan gibi tutmak çok önemlidir. Yani bizim gün içerisindeki düzenimiz bu şekilde. Hani özel olarak değinmek istediğiniz bir yerler varsa tabii orayla ilgili bilgi veririm. Ama günlük hani akış böyle olur genellikle.
Mesela şey olur mu? Haftanın şu kadar günü ortalama ameliyat günü gibi ayrılıyor gibi şu kadar şey
yapıyorum. Tabii şöyle olur. Normalde bizim 3 tane ameliyathane odamız var. 21, 23, 25 zaten hepiniz biliyorsunuzdur az çok. Bu COVID döneminde gerçi bir odamızı geçici olarak COVID hastalarına hani vermiş olduk ama şu an 2 odayız. Normal düzeni dönünce 3 oda olacağız tekrardan. Bu 3 oda demek şu demek oluyor. Her grubun haftada 3 ameliyat günü vardır. Bu 3 ameliyat gününde dediğim gibi ameliyatlar bittikten sonra o grubun baş asistanı servis viziti gezer. Servis vizitinin sonunda çıkan işler yapılır ve öyle gidilir eğer nöbetçi değilseniz. Diğer iki günün bir günü de zaten poliklinik günüdür. Bir gün de boş olan gündür yani dışarıda olduğunuz gündür. Nöbet düzenine gelirsek belki ileriki sorularınız da vardır ama ilk 2 yıl 3 günde bir. 3, 4 ve 5. yıllar 4 günde bir nöbet tutulur. Bu hani fix böyledir yani. Hep böyle olmuştur. Yani genel cerrahi adına yapılabilecek hemen her ameliyat Hacettepe'de yapılıyor açıkçası. En küçük fıtık ameliyatından tutun da karaciğer transplantasyonuna kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yapılan aklınıza gelen hemen hemen bütün ameliyatları Hacettepe genel cerrahide yapabiliyoruz yani.
Geceleri aranıp gelme olayı oluyor mu?
Geceleri şöyle, eğer bir grubun baş asistanıysanız baş asistan 7-24 hastalardan sorumludur. Dolayısıyla ben de bir süre baş asistanlık yapmış biri olarak tecrübe ettiğim için size söylüyorum bunu. Yani diyelim gece 2 hastayla ilgili, yatan hastalarınızla ilgili bir sıkıntı oldu diyelim. Bunu nöbetçi asistan, çömez asistan olur genellikle de. O grubun baş asistanına iletir. Saatin kaç olduğu hiç fark etmez. 2, 3, 4, 5. Bazen hastaneden, ya yani evden hastaneye tekrar gece gitmeniz gerekir nöbetçi olmasanız bile. O baş asistanlık süreci böyle geçen bir süreçtir. Ama çömez asistan ve diğer kıdemli asistanlar için, yani baş asistan değilseniz, gece icap gibi bir şey söz konusu değil. Nöbetçiyseniz hastanede kalırsınız. Değilseniz de yani işler bittikten sonra evinize gidersiniz. Ama baş asistan için haftanın her günü, hafta sonu dahil ve 7-24 böyledir. Nöbetçi olmasa da baş asistan hafta sonları sabah gelir vizitini gezer. Yani hafta sonu da hastaneye rutin olarak gelir. Dolayısıyla full icapçıdır aynı zamanda. Ama diğer kıdemler için böyle bir şey tabii söz konusu değil gece gelme gibi.
Hocalarımızla ilişkileriniz nasıl oluyor? Kıdem meselesi gibi olaylar nasıl işliyor?
Yani şöyle, cerrahi branşlarda belli bir hiyerarşik düzen vardır. İşlerin yürümesi için bunun olması da gerektiğine inanıyorum. Çünkü başta da söylediğim gibi bir dahili branş gibi kitaplardan okuyup da hani öğrenip hasta yönetmeniz çoğu zaman mümkün değil. Dolayısıyla sizden kıdemli olan, sizden daha tecrübeli olan birinden öğreniyorsunuz. Bu da hiyerarşik bir düzeni getiriyor kendisi aslında. Dolayısıyla böyle bir kıdem sıralamasının olması gerektiğini düşünüyorum yani işlerin yürümesi için. Tabii bu ne düzeyde olur? Bazı yerlerde çok katıdır, bazı yerlerde çok daha gevşektir. Yani Hacettepe'de bu biraz daha katıdır aslında. Yani ona adapte olmakta bazen yeni gelen arkadaşlarımız zorluk çekebilir. Biz de yeni başladığımızda belki çekmişizdir ama belli bir kıdem düzeyine geldiğinizde hani zaten bunun gerekli olduğunu ve buna uygun hareket etmeniz gerektiğini anlarsınız. Dolayısıyla evet, böyle bir hiyerarşik düzen vardır dediğiniz gibi. Ama hiç kimse de şahsınıza ya da özellikle size hani öyle bir düşmanlık ya da kin duyguları besleyerek yapmaz bunu. Yani bu düzenin bir gerekliliği olarak kıdem vardır. Dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı da bütün cerrahi servislerde vardır. Bazılarında biraz daha katıdır, bazılarında biraz daha gevşektir. O bölümüne göre değişiklik gösterir tabii.
Yani şimdi birazcık bu bilimsel süreçlere doğru kaymak istiyorum. Asistanlık sürecinde bilimsel olarak kendinize neler yapıyorsunuz?
Asistanlık sürecinde bilimsel çalışmalara zaman ayırmak isterseniz eğer, hiç kimse size engel olmaz, hatta yardımcı olur. Hacettepe'de yani böyledir. Ama siz bir girişimde bulunmazsanız, gayret göstermezseniz kimse de kolunuzdan tutmaz. Dolayısıyla bu yoğun çalışma temposu içerisinde sizin kendinize zaman yaratmanız lazım. Benim hani şahsen içinde bulunduğum çalışmalar var. Kimlerle yaptığımız, işte hocalarımızla oluyor, uzman abilerimizle birlikte oluyor. İşte olgu sunumları hazırlayabiliyoruz. Ya da deney hayvanlarıyla çalışmalar yapabiliyoruz. Bunların hepsine zaman yaratabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Ama hiçbir şey yapmadan memur gibi sabah gelip akşam gidebilirsiniz. Hani kimse hadi gel sen de şunu yap demez ama siz gittiğiniz zaman mutlaka yardımcı olup yol gösterirler. Kimse de engel olmaz yani.
Bu yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılım nasıl oluyor?
Yurt içi kongrelere katılabiliyoruz. Fakat tabii bu COVID sürecinde artık iptal edildi kongreler. Birçoğu ya işte böyle internet tabanlı yapılır oldu ya da ertelendi. Mesela cerrahi kongresi ertelendi, belki bilginiz vardır. Yani en azından şu yoğun çalışma temposu içerisinde asistanlığınız boyunca birkaç kez yurt içi kongrelere gitme şansınız olur. Ama yurt dışı kongrelere yani ben hani giden çok bilmiyorum açıkçası. Yani zaten ciddi bir adam eksiği olan bir dönemde gidilmesi de pek mümkün değil servisin işleyişi açısından. Ama yurt içi kongrelere gönderiliyor yani. En azından yılda birkaç kişiyi gönderme şansımız oluyor.
Yurt dışı konusuna devam edersek hiç uzmanlığınızı yurt dışına yapmayı düşündünüz mü?
Ben yani düşünmedim açıkçası. Çünkü öğrenciyken kendim yurt dışına gidip oradaki cerrahi servislerde çalışmıştım. Almanya'ya gitmiştim mesela, Heidelberg'de çalışmıştım. Oradaki cerrahi eğitimin Hacettepe'de ya da Türkiye'de verilenden daha iyi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Amerika'yı bilmiyorum, oraya gitmedim ama hani Almanya'da öyleydi en azından. Yani Türkiye'de asistanların daha fazla yetki sahibi olduğunu düşünüyorum. Almanya'da bir baş asistanın ikinci adam olarak bile girmediği bir ameliyatı burada baş asistan düzeyinde yapmanız mümkün. Tabii ki hoca gözetiminde. Dolayısıyla cerrahi eğitimin Türkiye'de çok da yurt dışından geri kaldığını düşünmüyorum. O yüzden de düşünmedim dışında asistanlık eğitimi almak.
Peki asistanlık sürecinde yurt dışına gitmek gibi bir program var mı?
Yani şöyle, şimdiye kadar bizden sadece bir kişi 2 ay kadar yanılmıyorsam Rusya'da bir eğitim alıp dönmüştü. Hani kendiniz böyle bir ayarlama yapabilirseniz, hani bir kurum sizi kabul ederse, bizim akademik kurulumuzda hocalarımızca tartışılıyor bu. Onların izni ve onayı doğrultusunda kısa bir süreliğine orada observer olarak gidip gelme şansınız tabii olabilir. Ama hani kurumun bir yer bulup da sizi göndermesi gibi bir şey söz konusu değil. Tabii bu akademik kurulumuna karar vermesi için yeterli sayıda asistanın çalışıyor olması gerekiyor bölümde. Bölümün işleyişinin aksamaması gerekiyor. Bunların hepsi sağlanırsa gidilebilir. Dediğim gibi ben bir tane örneğini gördüm sadece. Ama dediğim gibi kendiniz ayarladıktan sonra böyle bir şeyi hocalarımız da yardımcı olmaya çalışıyorlar mümkün oldukça gördüğüm kadarıyla.
Uzmanlık süreci sonrası nasıl devam ediyor? Siz nasıl bir yol çizmeyi düşünüyorsunuz?
Uzmanlık süreci sonrasını yani inanın ben de çok bilmiyorum. Ben de kaygıyla bekliyorum ne olacak acaba diye. Ama bir 2 yıllık bir mecbur hizmet zaten oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de uzman olarak çalışabilmek için zaten bu 2 yıllık mecbur hizmeti doldurmanız gerekiyor. İster fakülteyi işte veya uzmanlığı neyse aldıktan sonra yurt dışına gidin ya da işte her ne yaparsanız yapın, nerede eğitim alacaksanız alın. Döndüğünüzde Türkiye'de uzman olarak çalışmak için o mecbur hizmeti tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla muhtemelen önce mecbur hizmete gidilecek. Sonrasında bir yan dal yapmayı düşünebilirsiniz. Türkiye'de genel cerrahi yan dal programları var. Ya da yan dal programı hani girmeyip yurt dışına bir fellow olarak gidip gelinebilir. Hani bunlar seçenekler arasında. Ama açıkçası ben de merak ediyorum ne olacak diye yani.
Peki akademisyenlik olarak düşünüyor musunuz?
Akademisyenlik için aslında biraz da sizin kendinizi geliştirmeniz ve uygun pozisyonun olması ile ilgili bir süreç. Yani biraz size bakıyor, birazcık da şans diyelim. Eğer uzmanlık eğitiminizi alıp da o kurumdan donanımlı olarak çıkarsanız, en azından tabii bu süreçte yayın yapma şansınız da olursa, yani CV'niz de güçlü olursa, yani akademisyenlik yolunda kendinize hani Hacettepe olmasa bile başka kurumlarda mutlaka yer bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama biraz da şans faktörü de var. Çünkü uygun pozisyonda bazen yıllarca açılmıyor kadro. Böyle bir dönemde olabilir. Yani hem kendinizi geliştirmeniz hem de biraz şanslı olmanızla ilgili anladığım kadarıyla. Tabii ki olursa ben de tabii ki değerlendirmek isterim. Çünkü ameliyat yapmak işin aslında nispeten daha kolay kısmı. Çünkü ameliyattan sonra hasta takibi, gelişecek komplikasyonların yönetimi, onlar için mutlaka büyük bir kurumda olmanız gerekiyor. Yani küçük bir kurumda bu ameliyatlar yapılamaz. Yoğun bakımı olan, üçüncü basamak yoğun bakımı olan, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji bölümü tecrübeli olan bir yerde olmak her zaman bir genel cerrah için tercih sebebidir. Onun için de büyük kurumlarda çalışmak gerekir. Tabii ben de öyle bir fırsat çıkarsa ben de tercih ederim tabii ki.
Şimdi başka bir konuya değineceğim. Bu sıralar gördüğümüz haberlerde sürekli bir hekime şiddet durumu var. Genel cerrahide bu nasıl? Herhangi bir şeyle karşılaştınız mı daha önce?
Şimdi genel cerrahide tabii ki çok ağır hastaları ameliyat ettiğimiz ya da yönettiğimiz zamanlar oluyor. Bunların bir kısmı mortaliteyle sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla hekime şiddete mahal verecek bölümlerden birisi yani genel cerrahi. Sonuçta bir ameliyat yaparsınız. Hasta komplike olabilir, sonucunda eksi olabilir ya da iyileşebilir. Bu kimi zaman sizin elinizde olmaz. Fakat yine de ben bu süreçte Hacettepe Genel Cerrahi'de çok da fazla hekime şiddet fiziki boyutlarda olsun, sözel boyutlarda olsun rastladığımı söyleyemem. Bunun bir nedeni şu olabilir. Hasta ve yakınlarına kendinizi iyi ifade etmek, onları dinlemek, kibar davranmak tabii ki. Çok önemli. Yani kendimize, üzerimize düşeni yaptıktan sonra hala karşı taraftan tabii ki bir şiddet riski var. Mutlaka vardır, her zaman vardır. Ama siz üzerinize düşeni yaptıktan sonra hasta ve yakınlarına doğru bilgiyi verdikten sonra hem ameliyattan önce hem ameliyattan sonra çoğunlukla da hani böyle bir şiddet olayı yaşanmıyor. diye düşünüyorum. Yine de bazen tabii olmuyor değil, oluyor. En azından sözel boyutta. Biz yaşadığımız olmuştur ama fiziksel anlamda yaşamadık. Bir de Türkiye zaten hani sosyoekonomik koşulları gereği, kültürel koşulları gereği biraz daha belki buna müsait bir ülke olabilir. Çünkü dışarıdaki insanımızla birlikte hani baktığınız zaman sonuçta dışarıda gördüğünüz insanlarla hastanede muhatapsınız. Hasta ve yakınları anlamında söylüyorum. Nasıl mesela trafikte kavga ettiğiniz insanlar ya da tartıştığınız insanlar oluyorsa, nasıl sizin söylediğinizi dinlemeyip de üzerinize yürüyebiliyorlarsa hastanede de aynısı mümkün. Çünkü aynı insanlarla muhatapsınız. Her zaman böyle bir risk olduğunu düşünerek, kendinizi de koruyarak ama karşı tarafı da anlayarak, empati yaparak hareket etmeniz lazım. Yani bu durumda karşı tarafın tabii ki bir acısı var, üzüntüsü var. Her zaman alttan alan taraf olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle yaparsanız bu tarz olayları yaşamayacağınız kanaatindeyim. Tabii bir diğer husus da şu, Hacettepe gibi büyük bir üniversite hastanesinde daha korunaklısınız. Yani böyle şeylere daha az karşılaşırsınız daha doğrusu. Çünkü işte binlerce insan var, güvenliği var vesaire. Ankara'da, başkentin ortasında. Bunlarla daha az karşılaşırsınız ama 10 ay periferde çalışmış biri olarak söyleyebilirim ki oradaki durum buradaki kadar basit değil. Orada daha çok karşılaşmıştım mesela. Çünkü gece acil serviste tek doktorum. Bir tane güvenlik var, o da zaten kapıda çay içiyor. İçeride de 30 tane hasta var yakınlarıyla beraber. Orada daha çok yaşamıştım mesela. Ama Hacettepe'de hiç yaşamadım ben böyle bir olayı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani siz doktor olarak üzerinize düşeni doğru bir şekilde yaptıktan, hasta ve yakınlarına doğru bir şekilde ifade ettikten sonra karşı taraf çoğunlukla sizi anlayışla karşılıyor. Ama trafikteki magandayla nasıl anlaşamıyorsanız bazen de bazı insanlarla anlaşamazsınız. Öyle durumlarda da biraz alttan almakta fayda var diye düşünüyorum. Karşı tarafın acısını ve üzüntüsünü göz önünde bulundurarak. Bilmem doğru anlatabildim mi yani?
Peki bu kadar yoğun bir süreçte yani sürekli sık yoğunlukta nasıl kendinize zaman ayırıyorsunuz? Ya da ayırabiliyor musunuz?
Çok ayıramıyoruz aslında bakarsanız. Zaten ya pek de mümkün değil kendinize zaman ayırmak. Başarısızsanız çoğu zaman hiç mümkün değil. Çünkü hafta sonları ve gece gündüz telefonunuz açık olmak zorunda. HMS hastanken zaten 3 günde bir nöbet tutuyorsunuz. Dolayısıyla haftada bir gün boş oluyor belki. Hastanede olmadığınız bir gün oluyor. O güne sığdırmak zorundasınız yapmak istediğiniz her şeyi. Ama bu geçici bir süreç. Yani 5 yılın sonunda yani böyle devam etmeyecek. Yani umarım etmez. Yani. Tabii o zaman da başka bazı durumlar devreye giriyor. Çünkü şu anda sorumluluk evet sizde ama hiçbir hasta sizin üzerinize yatmıyor. Ama uzman olduğunuzda sizin üzerinizde yani sağ olarak da siz sorumlu olacaksınız. Dolayısıyla o zaman da başka bir boyut değiştirecek. Anlatabiliyor muyum? Yani mutlaka stresli bir iş yani bu. Bunun gözeterek gelinmesinde fayda var. Hem asistanken stresi ayrı, uzman olduğunuzda stresi apayrı. Mutlaka uzman abilerimiz ya da hocalarımız bizden çok daha streslidir. Sabah ameliyat ettiğiniz hasta gece belki gözünüze uyku girmeyecek. Yani dolayısıyla hayat boyu aslında devam eden bir süreç. Ama kendine zaman ayırmayı bir 5 yıl boyunca hani gözden çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama bunlara karar vermeden mutlaka eğer genel cerrah olmak istiyorsanız işte bize gelin yanımızda bir gün nöbet tutun. Neler yapıyoruz, nasıl geçiyor, nereden nereye koşturuyoruz gibi. Kendinize çok zaman ayıramıyorsunuz yani özetle.
Peki dediğiniz gibi her zaman en stresli bir iş ama bunun yanında hastaya direkt bir müdahale olduğu için kendinizi diğer bölümlere göre daha tatmin hissediyor musunuz?
Yani tabii bizim acillerimiz hani gerçekten acil. Yani acilen müdahale etmediğiniz zaman ölüm ya da işte morbiditeyle sonuçlanacak durumlar. Yani bir intestinal perforasyon, bir akut apandisit ya da bir bıçaklanma ya da bir trafik kazası, travma hastalarını acil müdahale etmek durumunda kalıyorsunuz tabii ki. Bunun çok stresli bir yanı olduğu gibi tatmin edici bir yanı da var. Hiç şüphesiz. Ama o tatmin duygusuyla sizin hayatınızdan götürdükleri arasında bir kar zarar analizi yapmakta fayda var. Eğer hani siz ben böyle stresli bir hayat istemiyorum, o bir saatlik ya da işte iki saatlik tatmin duygusu için kendime hiç zaman ayıramayacağım bir hayat istemiyorum ama karar verirseniz, o zaman genel cerrah olmamanız gerekir. Ama o tatmin duygusu sizin bir haftaki yorgunluğunuza değiyorsa ya da böyle düşünüyorsanız, o zaman devam edebilirsiniz. Yani bu aslında tamamen kişiye göre değişir. Yani burada işte 17 kişiyiz toplamda. Her birimizin bu kar zarar analizini yapması lazım. Yani bana hissettirdiğiyle benden götürdükleri arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Sadece genel cerrahi için de değil. Kalp damar cerrahları da böyle. Beyin cerrahları da böyle. Yani ağır cerrahilerde bu kaçınılmazdır. Yani gece uyanık kalır bu bölümler. Gece uyumaz yani. Gece uyuyan bölümler vardır. Bir de gece uyumayan bölümler vardır yani. Biz gece uyumayan bölümlerdeniz. Yani bu işte o yüzden çok önemli yani. Gidip mutlaka o asistanların peşine takılıp nöbet tutmanız lazım onlarla. Bütün gece ne yapıyorlar diye. Yani diğer bölümlerde gecenin dördünde kimse kan almak için uyanmaz. Ama bizde rutindir gibi.
Son olarak biraz bahsettiğiniz ama genel cerrahi seçmek isteyen bizlere önerebileceğiniz neler var?
Ya birincisi, son söylediğimi bir daha söylüyorum. Mutlaka genel cerrahi seçmek isteyen bir tıp öğrencisinin o bölümde bir belli bir süre çalışması, gece nöbet tutması lazım. Yani sabah 9'da girip akşam 5'te gitmesi değil yani. Akşam 5'te siz gittikten sonra gün içinde olanların 10 katı kadar daha olay yaşanıyordur, emin olun. O yüzden mutlaka asistan abilerinizle nöbet tutun yani. Bu çok önemli. Bu birincisi. İkincisi, zaten bu yüzden de TUS'ta çok yüksek değil yani puanı. TUS'ta yüksek puanı olan branşlara baktığınız zaman dermatoloji, fizyoterapi değil mi? Bunlar genelde yüksek. İşte radyoloji, işte nükleer tıp falan. Çünkü yani birincisi hasta sorumluluğu yok. Böyle hekime şiddet tarzı kaygılarınız olmuyor. Gece nöbet yani ya tutmuyorsunuz bu bölümlerde ya da tutsanız bile İşte radyoluk arkadaşlar bize çok yol gösteriyorlar tabii ki, her zaman onlara ihtiyacımız var. Ama tomografisine bakıyorlar hastanın. 5 dakika, 10 dakika. Onu da çok güzel yapmaları önemli tabii ki. Yani onu da üzerlerine düşerek yapıyorlar yani, önemseyerek yapıyorlar. Bizim Hacettepe'de böyle en azından radyoloji bölümü ama. Sonuçta tomografisine bakıp raporunu yazıp o hastayla işi bitiyor. Ondan sonra artık yük bizim omuzlarımızda oluyor. Yani o tomografisine bakıp da perforasyon dediği hasta beni ertesi gün sabaha kadar hani uyutmadığı gibi ameliyat ettikten sonraki takibi de bende. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işin doğası gereği. Ben bunu tabii severek yapıyorum. Yani kendim haz duyarak yapıyorum ama sonuç itibariyle bu olaylar siz 5'ten sonra gittikten sonra yaşanıyor. Onun için diyorum işte gece kalmanızda fayda var diye. İşte bu yüksek puanlı bölümlerde böyle şeyler yaşamazsınız. Hani maddiyata değinmeyeceğim tabii burada hiçbir şekilde. Ama baktığınız zaman şu anda hani aşağı yukarı hani herkes aynı ücreti alıyor. Ama bir bölümdeki doktorlar sürekli diken üstünde yaşıyor. Diğer bir branştaki doktor arkadaşlar daha rahat yaşıyorlar. Yani dolayısıyla bunun kararını sizin vermeniz lazım. Ha ben yine olsa yine bunu seçerim. Çünkü sevdiğim için seçerim ama. Yani çünkü keyif alarak yaptığım için seçerim. Ama onun dışında hayatınızdan birçok şey götürüyor. Yani bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Yine de tek yapacağım iş benim genel cerrahi. Başka hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum diyenlerin seçmesinde fayda var. Yani hepimiz o tercih döneminden geçtik. Yani 2-3 farklı branş arasında kaldım. Genel cerrahi seçtim. İşte bu arkadaşlar genelde mutsuz oluyorlar. Ve sonucu da genelde istifayla sonuçlanıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani çok fazla branş arasında tercih yapıp da genel cerrahiyi mecburen girmek gibi bir durumunuz olursa mutsuz olursunuz. Kesinlikle sadece genel cerrah ya da sadece kalp damar cerrah ya da sadece beyin cerrah olmak isteyerek o branşı seçmenizde fayda var. Ya bu üçünü söylüyorum çünkü yani onların da benim gibi yaşadıklarını bildiğim için bu sürekli üçünü söylüyorum. Diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız da çok çalışıyorlar. Hacettepe'de zaten çalışmayan yok arkadaşlar yani. Bütün branşlar gece gündüz çalışıyor. Ya emin olabilirsiniz buna. Ama dediğim gibi bazıları nispeten daha rahattır. Bazıları bizim gibidir. Onun tamamen sizin kendi kişilik analizinizi yaparak seçeceğiniz bir şey bu. Yani kimse size hani şunu seç ya da seçme diyemez. O tamamen sizde bitiyor yani.
Benim şimdilik değinmek istediğim sorular bu kadar. Şimdi arkadaşlarımızdan soruları alabiliriz.
Sorabilir miyim ben?
Tabii tabii. Buyur sorabilirsin.
Merhaba Doğukan abi. Bir şey soracaktım ben. Şimdi şey merak ediyorum aslında. Şimdi genel cerrahi abdomende çalışıyor. Çok geniş bir bölge aslında. Mesela meme yapan da var sadece. Ya da sadece hepatobiliyer yapan var. Sadece kolon yapan var. Yani bu kadar geniş bir yelpazede ameliyat yapmak zor mu? Bu kadar çok şeyle ilgilenmek. Yoksa özelleşmek mi lazım? Onu yani senin düşüncen ne bu konuda? Onu merak ettim.
Yani şimdi şöyle. Bütün dünya aslında özelleşmeye doğru gidiyor. Hani her şeyi yaparım diyen cerrahlar artık çok fazla kalmadı. Bizim büyük hocalarımız öyleler mesela. Onların da hocaları daha da geniş bir yelpazede çalışıyormuş. Bizim emekli olan hani 90 yaşında genel cerrah bir hastamız vardı. Kendisi de genel cerrah. Onlar mesela zamanında numunede ortopedi de yapıyormuş. Yani kırık kolu alçıya da alıyormuş. Kraniotomi de yapmış. Ama genel cerrah. Ondan sonra bizim hocalarımızın dönemine geçmiş. Bizim şimdi büyük hocalarımız genel cerrahinin hemen her ameliyatını yapıyorlar. Ama tabii kraniotomi yapmıyorlar. Şimdi bizim hani abilerimiz dediğimiz yaşları bize daha yakın olan, daha çok bir arada olduğumuz abilerimiz branşlaşmaya başladılar. Üst gastrointestinal cerrahi yapan var. Kolorektal cerrahi yapan var. Hepatobiliyer cerrahi yapan var. Hangisi daha doğru? Açıkçası gönül ilkini yapmak istese de yani hepsini yapabiliyor olmak istese de insan ama artık bilgi birikimi o kadar fazla ki hepsini birden en iyi yapamaz duruma geleceksiniz. Bu kaçınılmaz. Yani bu şuna benziyor. Mesela Leonardo da Vinci hem bilim adamı hem ressam hem hani her şeymiş ya mesela ama şu anda böyle biri yok. Biraz buna benziyor yani. Dolayısıyla branşlaşma olacak. Kaçınılmaz bu. Ben böyle düşünüyorum. Zaten dünya da oraya doğru gidiyor. Tabii bu benim bile henüz karar tam olarak vermediğim bir süreç. Uzmanlık eğitiminin sonunda alabileceğimiz bir karar. Ben sadece şu an hepsinin temel ameliyatlarını öğrenip hepsinden keyif alıyorum. Ama mutlaka bir noktada tabii ki birini seçmeniz gerekecek yani. Başka sorusu olan varsa yanıtlamaya çalışayım arkadaşlar.
Ben sorabilir miyim?
Tabii tabii sorabilirsin.
Şey anlattığınıza göre baş asistanlık dönemi normal asistanlıktan bile yoğun ve işte hani bazı bölümlerde bitirme tezlerini yazsınlar, bitirme sınavına hazırlansınlar diye baş asistanları çok rahat bırakıyorlarmış. Siz bu hani genel cerrahide bu kadar yoğunken tezi nasıl hazırlıyorsunuz?
Yani ya bizde öyle bir şey olmuyor tabii. Tez yaz diye kimse baş asistanlık yapma demiyor. Bizde son ana kadar baş asistanlık. Şimdi Nisan'da bitirecek olan abilerimiz işte bu ay baş asistanlığı bıraktılar yeni 2 ay içerisinde. Hem sınava hazırlanacaklar hem tezlerini tamamlayacaklar. Ya tezler bir şekilde gördüğüm kadarıyla yetişiyor yani bitiren herkesten anladığım kadarıyla. Biraz bu tez işlerine galiba daha erken girmek lazım. Bana da o şekilde ders oldu. Yani bu 2 yıla falan yaymakta fayda var sanırım. 2-3 yıla. Yani ama genel cerrahide Hacettepe'de hani baş asistanı biraz rahat bırakalım ya da baş asistanın son 6 ay yapmasın gibi bir hani durum olmuyor ama cerrahi araştırma veriyorlar. Belki diğer bölümlerde de vardır. Benim haberim yok ama 4 ve 5. yılınızda ikişer ay cerrahi araştırmaya çıkıyorsunuz. Bu cerrahi araştırmada sizden sadece cerrahi araştırma yapmanız bekleniyor. Yani nöbet tutmuyorsunuz, icap tutmuyorsunuz, hastaneye gelmiyorsunuz. Yani bu ikişer ayı hani verimli ve doğru kullanarak tezi yetiştirmeniz bekleniyor. Yani gördüğüm kadarıyla da son anda da kalsa bazıları bir şekilde bitiriliyor, yetiştiriliyor. Ama öyle bir boş bırakma olmuyor yani diğer bölümlerdeki.
Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Ben sorabilir miyim acaba? Yani
tabii tabii.
Senin
tabii,
sözünü almıyorsam. Hocam ben biraz geç girmek zorunda kaldım ama cevapladıysanız tabii ki cevaplayabilirsiniz. Genel cerrahide mobbing durumu nasıl? Yani ben çünkü internetten okuduğum yorumlarda birazcık Hacettepe genel cerrahide istifalar fazla diye falan okumuştum. Yani direkt hatta hoca ismi belirtilerek falan da okumuştum hani. Hani o durum nasıl? İlk sorum bu. İkinci de ben dönem 1'de genel cerrahide 10 gün falan böyle durmuştum birazcık ve hiç kadın asistan görmemiştim. Hani kadınlara ayrı bir mobbing tarzı bir şey var mı yok mu? Bunları merak ediyorum.
Ya çok güzel sorular sordun aslında. Bu ikisini de detaylı konuşmamıştık. İlkini Beyza kıdem ilişkisi diye böyle birazcık yumuşak sormuştu. Mobbing adını geçirmeden sormuştu ama
Hocam geçirme göre sebebim zaten yap, şu an her zaman olan bir şeydi ama şu anda iyice gündeme geldiği için hani direkt evet, mobbing evet diye belirtmek istiyorum. Çünkü bence hani geçirmediğimiz zaman, yumuşattığımız zaman çok yumuşatmış oluyoruz olayları ama çok ağır bir şey bence. Hani
evet,
o yüzden direkt öyle
belirtmek. Yok iyi yaptın yani bence de.
Yanlış olduysa kusura bakmayın.
Yok güzel bir şey yani ben zaten bütün sorularınızı hani açığım, şunu sormayın bunu sormayın diye bir şey. Beyza'yla da konuşmuştuk, öyle bir şey yok. Sadece maddi şeyleri sormayın demiştim. Onu da sormadınız yani ben de söylemedim. şöyle bir durum var. Birincisi hani mobbingden kastımız ne? Yani mobbing nedir? Benim bildiğim anlamda mobbing bir kişiyi istifa ettirmeye yönelik ona karşı sistemli olarak yapılan bir yıldırma girişimidir. Değil mi? Yani mobbingin ben tanımını böyle biliyorum. Ama Hacettepe Genel Cerrahi'de ben hiç kimseye yönelik şahsına bir işte istifa etsin diye ya da bıraksın diye ona zulmedildiğini ya da yıldırılmaya çalışıldığını görmedim. Hani A kişisi bunu sevmedik veya işte nasıl söyleyeyim hoşlanmadık işte tavırları, görünüşü, siyasi işte her neyse görüşü filan bunlar için hiç kimseye bir yıldırma girişimi ya da bir zulmetme gibi bir şey söz konusu olmadı. Ya ben buna şahidim yani olmadığına. Benim bildiğim mobbing budur çünkü. Ama asistanlığın, hele ki genel cerrahi asistanlığının kendi doğal seyri içerisinde az önce anlattığım şeylerden yılan insanlar var mı? Var. Ama zaten aynıları ben de yaşadım. Yani o istifa eden A ya da B arkadaşımıza bana yapılandan daha fazlası yapılmadı ki. Bana yapılandan kastım da eğer bir insanı çalıştırmaksa çalışacaksınız tabii ki. Ya ben nasıl çalıştıysam benim çalıştığım şartlarda herkes çalışacak. Ben girdiğim zaman genel cerrahi sabah 7'de vizit, 7'de de değil 6.45'te vizit başlıyordu. Hatta 6.30'da başlıyordu. Ben akşam 10'da 11'de falan çıkıyordum. Ama herkes çıksın, Doğukan kalsın. Böyle bir şey yok. Ya onlar da benimle beraber o saatte çıkıyorlar zaten. Bundan rahatsız olan birinin zaten burayı seçmemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kimseye mobbing uygulanmıyor ama buranın da düzeni böyle. Yani bu düzene razı olup da kalmak isteyen kalıyor, kalmak istemeyen gidiyor. Çünkü burası birkaç yıldır böyle değil ki. Veya başka bir genel cerrahi birimi de emin olun buradan daha rahat değildir yani. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Daha küçük hastaneler belki daha rahattır. Daha küçük vakalar yaptıkları için. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani kimseye bir sistemli mobbing uygulandığına ben şahit olmadım. Hani kim yazmış sosyal medyada bir yerde bilmiyorum ama birincisi bu. İkincisi kadın asistanımız var. Kadın asistanımız. Şu an 6 tane kadın asistanımız var. Zaten 20 tane asistanız. Yani istifa edenler içerisinde de şimdiye kadar ben başladığımdan beri 6 kişi istifa etti galiba. Biri kadın, 5 erkekti. Yani demek ki kadınlara sistemli bir yani mobbing uygulanmıyor. Buradan bu sonucu çıkarabilirsiniz. Şu anda kadın asistanlarımız gayet de güzel çalışıyorlar. Bizden ayrılmıyorlar hiçbir şekilde. Hani onlara iltimas geçildiği de ne de görmedim. Kötü davranıldığını da görmedim kadın diye. Yani dolayısıyla o konuda rahat olabilirsiniz. Bilmiyorum yeterli bir yanıt oldum ama.
Çok teşekkür ederim hocam.
Hani
çok
o mobbing oldu. Şeyi böyledir yani. Hani evet. Kimseye sistemli bir şey yapılmadı şimdiye kadar. Ama ağır koşullarda çalışıyoruz. Kaldırabilecek olan geliyor. Kaldıramayacak
zaten
olan.
Zaten bilerek geliyorlar. Hani
evet biz... evet aynen öyle yani. O yüzden diyorum işte sürekli 24 saat kalmanızda fayda var yani. Gelmeden.
Abi ben tabii. Bir şey daha sormak istiyorum.
Tabii sorabilirsin.
Demiştin ya birkaç bölüm arasında kaldım genel cerrahiyle diye. Hangi bölümler arasında kalmıştın?
Ben mi?
Hı-hı.
Ha benim hepsi cerrahiydi yani yine. Ortopedi ya da üroloji olabilir diyordum. Ama genel cerrahiyi de çok seviyordum. Hatta genel cerrahi sonrasında daha çok sevdim. Ameliyatlarına falan girdim ya çünkü artık biliyorum. Ama yine cerrahi bölümlerdi yani. Ben mutlaka cerrahi ile ilgili bir şey seçmek istiyordum zaten.
Ben de bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Hiç unutamadığınız bir ameliyat anınız var mı?
Nasıl yapamadığımız mı?
Unutamadığınız bir ameliyat anısı.
Unutamadı.
Evet.
Vallahi her hafta oluyor herhalde yani bilmiyorum ama yani çok sık oluyor. Bir tane söyleyemem yani çünkü biz sonuçta 3. basamak bir hastaneyiz. Nasıl primer bize gelen hasta oluyorsa benim şöyle bir derdim var, sıkıntım var diye. Bu inanın gelen hastaların %10'udur. %90'ı dışarıda tanı konulup dokunamamış ya da işte dokunulması tercih edilmemiş. Biz bu ameliyatı burada yapamayız denmiş. Ve sekle gelen hastalar oluyor. Yani bize gelip de hani benim çok nadirdir poliklinikte kendimin bir tanı koyduğu. Mutlaka dışarıda tetkikleriyle gelir hasta. İşte Trabzon'dan, Van'dan, Erzurum'dan bir yerden gelmiştir yani. Elinde de böyle bir dosyası vardır. Hocam bize ameliyat dediler ama orada yapamazlarmış. Bize genelde böyle hastalar gelir. Bu hastalar da takdir edersiniz ki genellikle unutamayacağınız şeyler oluyor. Yani dolayısıyla her hafta unutamadığımız bir tane çıkıyordur yani. Özellikle bahsedebileceğim bir tane yok o yüzden.
Teşekkür ederim. Bir de ilk ameliyatınızda nasıl hissettiniz? Onun hakkında da bilgi verebilir misiniz?
İlk ameliyat kendi yaptığımda mı?
Evet.
Ya bizde zaten apendektomiyle hani başlanır. Çömez vakası diye kabul edilip tabii ki. Yani orada tabii ki çok yani mutlu olmuştum, heyecanlanmıştım. Yani ama hala da öyle hissediyorum ya yaparken. Yani aman yine bugün de apandisit var falan deyip girdiğim hiç olmadı yani hala da. İlk günkü gibi böyle iyi hissediyorum girerken yani. Gecenin 4'ünde de oluyor bazen. Sabah gündüz de oluyor. O artık sizin şansınıza kalmış yani. Gece de gelebilir yani. Hep de sorular hep kız arkadaşlarımızdan geldi. Yani demek ki bizim bölüme bayağı bir şey var. Kız arkadaşlarımızın ilgisi var yani. Erkek arkadaşlarımızdan pek soru gelmedi.
Hocam şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim şu an?
Tabii sorabilirsin. Pek sesin gelmiyor ama Hakan.
Asistanlık sürecinde başınıza gelmesinden korktuğunuz bir şey var mı?
Ne? Hangisi? Anlamadım.
Asistanlık sürecinde başınıza gelmesinden korktuğunuz bir şey var mı?
Ha, başıma gelmesinden korktuğum? Ya başımıza gelmesinden korkacağımız hemen her şey gelmiştir zaten şimdiye kadar ya. Bundan sonra daha ne gelebilir bilmiyorum yani. Daha fazlası zor herhalde bilmiyorum. Hemen her şeyi yaşadık daha da. Yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor yani. Korktuğumuz bir şey yok. Zaten yani çok tecrübeli hocalarımız, abilerimiz var. Yani dolayısıyla bizim korkacağımız bir şey onlar için çok sıradan ya da rutin. Belki de yönetilmesi bize göre çok daha kolay bir şey olduğu için onlar sağ olsunlar yardımcı oluyorlar yani. Hani ameliyat sırasında bir işte kanama vesaire o anlamda soruyorsun. Öyle anladım herhalde de. İşte onlar da o da dediğimiz gibi hocalarımızdan, abilerimizden görerek kendimiz de onları yönetmeyi öğreniyoruz bu süreçte. Zaten asistanlığın en önemli noktalarından biri bu. Yani bu usta-çırak ilişkisi genel cerrahide fazlasıyla var.
Teşekkür ederim.
Hocam ben de bir soru sorabilir miyim acaba?
Tabii sorabilirsin.
Biraz ama konudan bağımsız. Ben tamam. 14 yaşımdayken apandis ameliyatı olmuştum. Ve ben Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde olmuştum. Orada hoca beni ameliyathaneye yerleştirdi. Beni uyutmaya yakın bir anda arkadan müzik çalmaya başladılar. Bir ortam kurdular kendilerini. bu doktorlar arasında yaygın mıdır hocam? Çünkü ben iyi hissetmemiştim o anda. Onu hatırlıyorum çünkü.
yani müzik açılıyor bazen. Yani tabii sen uyumadan açmışlar orada da. Genelde uyuduktan sonra açılıyor ama. Ya ortamın gerginliğini azaltan böyle arkada hafif bir müzik. İşte ne çalıyordu bilmiyorum da seninkinde. Hafif
hocam müzik çok olması. çok damar girmişti ben. Bunu kaldıracak bir şey değildi vallahi.
Sen uyurken olmuş en azından. Yani öyle bir hafif bir müzik biraz ortamın stresini, gerginliğini azaltıyor. O açıdan bazen yapıyoruz. Her zaman değil tabii ki de yani.
Anladım hocam. Hocam burada araya girebilir miyim bu konuyla alakalı? Evet. Ben bir hocadan duymuştum Yusuf'ta sanırım. Daha çok adrenalinli müzikler çalıyormuş herhalde. Metal tarzı mı? Ben öyle anladım.
Yok yani, öyle bir şey çalmıyor bize.
Öyle dedi kendisi de o yüzden bir sormak istedim yani.
Yok yok.
Zaten daha sakin mi tercih ediliyor o manada?
Yok çok gergin ameliyatlarda müzik falan açılmıyor zaten. Yani nispeten daha böyle hafif diyelim şeylerde biraz açılıyor ama öyle çok sık da olan bir şey değil ya. Hani size denk gelmiştir belki.
Hocam benim girdiğim bir ameliyatta Kibariye falan çalıyor.
Onu artık kim açtı bilmiyorum. Teknisyen mi açtı? Kibariye dinleyen yok bizde ama.
Hocam hocaların playlistleri oluyor böyle komik bence. Ya eğlenceli aslında. Hani hangi moddaysa ona göre açıyorlar. Eğlenceli bence güzel.
Bilmiyorum. Kibariye çalınma şahit olmamış diyebilirim. Abi ben sana istiyorum.
Ya. Hocam çok değişik şeyler var. Anesteziyle hocam iç içe çalışıyor cerrahi bilimler. Evet. Genel cerrahi özellikle mesela ya benim gördüğüm kadarıyla çok dibdibeler zaten. Tabii. Mesela sizin anestezi bilginiz ne kadar veya anestezinin yeterli olmadığını düşündüğünüz bir noktada mesela genel cerrahi müdahale ediyor mu? Tabii anestezi çok önemli. Hastada bir şey olduğu zaman sizi uyarıyor falan ama mesela sizin anestezi bilginiz ne kadar veya onlarla ilişkileriniz nasıl? Onu merak ettim.
Yani benim anestezi bilgim tabii ki anestezistler kadar tabii ki yok. Yani o apayrı bir branş ve yani çok farklı bir boyutta işi. Tabii ki ameliyatta bazen hani konuştuğumuz konular oluyor. İşte bazen ne bileyim hasta kendi solumaya başlıyor ya da işte hareketlenmeye başlıyor. Böyle şeyler oluyor bazen. O zamanlarda konuşuyoruz ya da bazen hastanın işte satürasyonu düşüyor. Biz bir diyelim İşte vena cava'ya tutuyoruz, bir şey yapıyoruz, tansiyonu birden düşüyor, onlar bizi uyarıyorlar. Sürekli böyle bir interaktif bir ilişki halindeyiz. Ama bizim anestezi ilgimiz tabii ki onlar kadar, yani mümkün değil olması. Yani nasıl onların cerrahi bilgisi yoksa bizim de anestezi bilgimiz yok. Bizim anesteziye ait sadece yoğun bakım tecrübemiz tabii ki var. Yani onlar kadar yoğun bakım yönetebilmek durumundayız. Çünkü bizde genel cerrahi yoğun bakıma genel cerrahi bakıyor. Bazı birçok yerlerde anestezidir mesela yoğun bakım. Ama Hacettepe'de anestezide değildir yani. Primer biz bakıyoruz hastalara. Genel cerrahi yoğun bakımdaki. Dolayısıyla bir hastayı entübe etmek ya da ekstübasyon kararı vermek ya da işte sedasyon vermek bunları bilmek zorundayız zaten. Ama bir hastayı ameliyata sokacak kadar derin anestezi vermek, onu o şekilde takip etmek, yönetmek, ben bunları bilmemiz mümkün değil. O noktada tabii ki anestezi olması şart. Ama böyle bir interaktif ilişki halinde oluyoruz ameliyatta yani.
Hocam ben de sorabilir miyim bir şey?
Tabii sorabilirsin.
Hocam hani bu uzmanlık daha çok el odaklı bir uzmanlık ya. Asistanlık süreci içinde herhangi bir e-kol yaralanması yaşayıp istifa eden biri oldu mu?
Yok, hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani öyle bir yaralanma sonucunda ayrılan kimse olmadı.
Peki o asistanlığa girerken hani bir el becerisi falan gerekiyor mu? Ya sakat insanlar yapabilir mi bunu mesela?
Sakat insanlar derken yani...
Sakar. Hani el göz koordinasyonu insanlar. Çok iyi olmayan birisi, evet.
Ya şimdi bunların hiçbirisi doğuştan böyle default olarak yüklü gelmiyor yani insanlara. Pratikle ilgili bir şey. Çok pratik yapmakla ilgili bir şey. Yani sakar insanlardan kastınız eğer böyle hani aşırı bir işte el göz koordinasyon bozukluğu, böyle nörolojik bir problemi varsa tabii ki onlar yapamaz da. Onun dışında sıradan herkes yapabilir. Olay sadece tecrübe, pratik. Bunlarla alakalı. Yani dolayısıyla böyle bir nörolojik sorunu yoksa herkes yapabilir. Yani öyle bir sakarlar yapamaz diye bir şey yok.
Teşekkürler hocam.
Ne güzel ya, bayağı soru geldi. Herkes de çok ilgiliymiş ya.
Abi ben bir şey daha soracağım.
Tabii.
Onkolojiyle olan ilişkiyi merak ediyorum. Bir de mesela çok fazla kanser vakası oluyor, geliyorlar mesela, siz alıyorsunuz. Onlar onkolojiden mi size yönlendiriliyor yoksa hani siz mi şey yapıyorsunuz? Onların ilişkisi nasıl oluyor ya, sizin onkolojideki, onkolojiyle olan ilişkiniz nasıl daha doğrusu?
Şimdi bir kısmına tabii ki biz tanı koyuyoruz önce. Primer bize geldiyse şöyle bir sorunum var diye tanısını biz koymuş oluyoruz. O durumda da evresi hastalığın ameliyata uygunsa ameliyatını biz yapıyoruz. Adjuvan tedavi için onkolojiye gidiyor. Eğer uygun değilse ne adjuvan tedavi için onkolojiye gidiyor ameliyattan önce. Doğrudan onkolojide tanı konanlar da var. O zaman onkolog değerlendiriyor tabii ki. İşte operablsa vesaire bize gönderiyor. Ya da önce ne adjuvan tedavisini verip sonradan bize gönderiyor. İkisi de oluyor yani. İkisi de oluyor. Genelde ama biz işte üçüncü basamak olunca bir onkoloji servisinden veya işte polikliniğinden geçmiş oluyor çoğu hasta. Başka aklına gelen, soracağı bir şey olan var mı? Herhalde yok.
Başka soru yoksa ilk önce Doğukan abi teşekkür ederiz katıldığın için.
Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum ya. Bu kadar güzel sorular da geldi. İşte dediğim gibi yani son cümle olarak kendi karakterinizi çok iyi analiz edin. Buna uygun muyum ben diye. Bir de mutlaka istediğiniz branşta bir nöbet tutun. 24 saat geçirin yani. Şu bunlar çok önemli. Son söyleyeceğim bunlar sizin için yani.
Çok faydalı ve çok bilgilendirici bir toplantı oldu. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi.
Peki, görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun hepinize.
Teşekkür ederiz abi.
Teşekkür ederiz. Basecast.